Donanım Haber'den herkese merhaba, ben Barış Cankı. Yine Bodrum'dayım. Bir önceki videoda sizlere Renault Rafale'le, yepyeni bir modelle seslenmiştim. Şimdi yanımda duran model ise biraz makyajlanmış, yenilenmiş bir otomobil. Renault Captur. Aslında çok yakından tanıdığımız bir model ama makyajla beraber ufak tefek bazı yenilikler, özellikle kozmetik tarafta güncellemeler geldi. Gelin dilerseniz hemen hızlıca onlara bir yakından bakalım. Şimdi tabii çoğu makyaj operasyonunda olduğu gibi Captur'da da asıl değişim ön bölüme odaklanıyor. Captur biliyorsunuz eski tasarımıyla, eski kasada biraz daha yuvarlak hatlara sahipti. Çok maskülen bir otomobil değildi ama tabii ki Renault'un yeni modelleriyle birlikte geçiş yaptığı tasarım dili Captur'a da yansımış durumda. Gördüğünüz gibi keskin hatlar, ince farların agresif görünümü, buradaki burnun çıkıntılı olması gibi detaylar sayesinde biraz daha agresif, biraz daha erkeksi bir görünüme kavuşmuş diyebiliriz. Dediğim gibi şurada LED farlarımız var. Böyle ince bir görünüm sunuyor. Kaput orta kısmı biraz havalandırılmış böyle yanlara göre. Bu da otomobilin daha kaslı, biraz daha olduğundan heybetli görünmesini sağlamış. Ön bölüm de diğer yeni modeller gibi, örneğin Rafale gibi böyle kaput çok yüksek olmasa da önümüz yine kesik düz bir biçimde geliyor. Onlara güzel bir uyum sağlamış. Böyle ortada büyük bir Renault logosu var ve kenarlarda aslında çaprazdan baktığınızda bu Renault logosunu andıracak baklava desenli şekillere sahip detaylarımız yer alıyor. Alt kısımda ise böyle radar sensörlerinin bulunduğu merkez hava girişimiz var. Tabii ki burada artık böyle Clio'dan başlamak üzere diğer yeni modellerden alıştığımız, birleştirdiğinizde Renault logosuna benzeyen yine gündüz aydınlatmalarımız mevcut ve hemen şurada dikey hava girişlerimiz bulunuyor. Ön bölüm dediğim gibi eskisine göre biraz daha agresif görünüyor ama diğer taraflarda çok büyük değişim yok. Hemen şöyle dilerseniz yan tarafa bakalım. Yan taraftaki en büyük değişim tabii ki jantlarımız. Espri Alpin donanım seviyesine bakıyoruz biz. Espri Alpin donanım seviyesinde de şu güzel koyu renkli tasarıma sahip jantlarımız standart olarak geliyor. Baktığım zaman çapının 19 inç olduğunu görüyorum. Tabii ki Espri Alpin donanım seviyesi deyince ön çamurluk üzerindeki rozetlerde olmadan olmaz. Artık bunun Renault'un birçok modelinde yer alıyor. Yan aynalarımız ve sütunlar ve tavan parlak siyah renkte geliyor ve bu siyah plastik dodiklerle beraber aracın rengiyle güzel bir kontrast oluşturuyor açıkçası. Bize de beyaz renk denk geldi. Böyle güzel bir kombinasyon olmuş. Yan aynalarımız da yine siyah ve altlarında kamera mevcut. Önde arkada kameralar var. Bu aynalardaki kameralarla birlikte 360 derece bir görüş sağlıyor ama tabii ki bu baz versiyonda olmayabilir. Üst versiyon Espri Alpin donanım seviyesinde bulunan bir özellik olarak belirteyim. Şöyle arkaya doğru C ve D sütunlarında güzel bir tasarıma yer vermiş. Şöyle alttan ve üstten incelen hoş bir tasarım katmış açıkçası otomobile. Hemen şöyle arka kısımda da tabii ki değişen bir şey var. O da ne? Genelde makyaj operasyonlarında ne değişir? Burada stopların tasarımı değişir. Yine burada eskisi gibi aslında Renault'un eski modellerinde C formunda aydınlatmalar çıkıyordu. Burada yine C formundaki stoplarımız mevcut ama bunların grafikleri değiştirilmiş. Ve üst tarafta şöyle yüzgeç anten dediğimiz bir antenimiz. Tavanın daha uzun görünmesini, otomobilin sportif görünmesini sağlayan bir spoilerımız ve hemen şöyle koyu renkli, otomobilin böyle siyah detaylarına yakışır bir biçimde Captur yazısı burada karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi dış mekanda eskisine göre çok büyük bir değişim yok. En büyük değişim ön taraftaydı. Dilerseniz hemen bagajla beraber içeri doğru geçiş yapalım. Evet, Renault Captur biliyorsunuz CMF-B platformu üzerine yükselen B SUV segmentinde bir araç. Bu segmentte genelde 1-2 model dışında ne görmüyoruz? Elektrikli bagaj kapağı görmüyoruz. Captur'da da tabii ki böyle bir özellik yok. Manuel olarak açılıyor. Hemen şöyle güzel, benim hoşuma giden bir bagaj beni karşılıyor. Neden? Çünkü sağ solu her yeri böyle kaliteli bir halı malzemeyle kaplanmış. Bu güzel duruyor açıkçası ve kullanışlı oluyor bagajlarda. Hemen şöyle biraz eşiğimiz yüksek ama burada bir separatör diyebileceğimiz bir parça var. Bu bagaj zeminini yükseltiyor. Normalde bu şekilde de kullanabilirsiniz. Hemen şöyle altına başka nesneler koyabilirsiniz. Burada da büyük bir alan sunuyor. Ama dilerseniz bana daha derin bir alan lazım derseniz şunu şöyle ayırarak şöyle alt tarafa da alıp daha derin bir bagaj kullanabiliyorsunuz. Bagaj hacmimiz 484 litre standart olarak ama bu otomobilde arka koltuklar öne arkaya kaydırılabiliyor. Raylı bir sistem var. En öne aldığınızda o pozisyonda 616 litreye kadar bir bagaj hacmimiz sunuluyor bize. Tabii ki alt tarafta ne var? Hemen şöyle en alta bakacak olursak şöyle kaldırdığımızda yedek lastik stepnemizin de bulunduğunu, böyle bagajdan erişim sağlandığını görebiliyoruz. Koltukların nasıl kaydırıldığını size hemen iç tarafta göstereceğim. Gelin o tarafa geçiş yapalım.
Evet, şöyle hızlıdan içeri doğru bir geçiş yapacağım. Şöyle kapının açılma derecesine bakıyorum. Gayet güzel açılıyor. Geniş bir alan sunuyor bana. Şöyle içeri oturduğumda da koltuklarımız oldukça konforlu. Yatıklık derecesi sırtlıkların gayet iyi. Biliyorsunuz bu araçlar biraz kompakt oluyor. Çok yatık bir alan bizi karşılamıyor ama konforlu olduğunu söyleyebilirim. En azından ilk temas için. Şöyle koltuk döşemelerimiz tabii ki Espri Alpin donanım seviyesinde olduğu için bolca böyle mavi dikişler, emniyet kemerlerinde mavi şeritler bizleri karşılıyor. Ortada herhangi bir şekilde kol dayama, açılabilen bir kol dayama yok. Döşemelerimiz böyle yarı suni deri, yarı kumaş kaplama. Burada geri dönüştürülmüş bir malzeme kullanıldı mı bilmiyorum. Buna dikkat çeken bir açıklama yapılmamış ama genelde Renault biliyorsunuz geri dönüştürülmüş malzeme kullanmaya özen gösteriyor. Kapı içlerimiz şöyle, üst taraflar sert plastik malzeme kullanılmış. Buralarda hafif yumuşak kumaş malzemeler ve burada da yine dikişli yumuşak deri malzemeler. Yani aslında kolunuzu koyacağınız alan bu olduğu için buranın yumuşak olması daha önemli. Şöyle burası da yumuşak zaten. Geri kalan yerler böyle bolca plastik kullanılmış. Hemen şöyle gözlüğümü de çıkarayım. İçerisi oldukça karanlık. Şöyle kapı içlerinde açıkçası bir tane bir pet şişe sığdırabileceğiniz büyüklükte ufak bir göz bulunuyor. Yine B SUV için yeterli bir derece olduğunu söyleyebiliriz. Arka koltuklarda ISOFIX bağlantılarımız var. Böyle fermuarlı olarak kullanılmış, derli toplu görünüyor en azından. Güzel bir görüntü sunuyor. Bagajda bahsettiğim özellik şöyle, hemen burada bir kolumuz var. Bu kolu yukarı kaldırıp öne doğru çektiğimizde koltukları ileri pozisyona alabiliyoruz. Mesela şu an en ön pozisyonda olmamasına rağmen benim dizlerim ön koltuğa dayandı. O yüzden bagajı genişletmek istiyorsanız buradaki bacak mesafesinden, arka yolcuların konforundan ödün vermeniz gerekiyor. Bu da biraz sizin kullanım amacınıza ve kararınıza bağlı kalmış. Şöyle geri doğru tekrar ittiğimizde güzel bir bacak mesafesine, en azından şöyle 5 parmaklık bir bacak mesafesine ulaşabiliyorum. Ayaklarımı uzatabiliyorum. Yüksek sürüş pozisyonunda kullanırsanız aslında bu halde oldukça konforlu bir yolculuk sağlıyor bana. Tavan aslında biraz basık görünüyor. Neden? Hem koyu döşeme kullanılmış hem de ön tarafta bir cam tavan olduğu için onun mekanizması burayı biraz daha alçak hale getirmiş. Şöyle baktığım zaman biraz benim görüşümü kısıtlıyor ve klostrofobik, hafif klostrofobik bir alan yaratıyor bana ama onun dışında şöyle benim bulunduğum alanda başımı dayadığımda yaklaşık 3 parmaklık bir mesafe, yani B SUV segmentindeki bir araç için ortalama bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında şöyle yan camlara baktığımda görüş açımı kısıtlayan herhangi bir şey görmüyorum. Gayet yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Orta alanda neler var? Havalandırma menfezleri var arka yolcular için. Bir tane şöyle 12 voltluk güç çıkışımız var. Bagajda yoktu bu. Açıkçası bir eksiklik olarak düşünebiliriz bunu ama buraya konumlandırmış. İki de USB-C çıkışımız bulunuyor arka yolcular için. Buralarda yine aynı şekilde sert plastik. Burada tabii ki Renault ufak bir otomobil olduğu için güzel şeyler, oynamalar yapmış. Dediğim gibi ön arkaya kaydırılabilen arka koltuklar bunlardan bir tanesi. Yine bu ön koltuk sırtlıklarının böyle kabisli şekilde tasarlanması ve buraların boşluk olması diz mesafesi açısından üzerinde çalışılan güzel detaylar arasında. Gelin hemen hızlıca ön tarafa geçiş yapalım. Evet, şimdi Captur'un bir sürücü olarak, araç sahibi olarak en fazla vakit geçireceğimiz alanındayız. Burada bizleri neler karşılıyor? Dijital ekranlarımız mevcut ama tabii ki Captur bir makyaj operasyonu geçirdiği için yeni nesil modellerdeki gibi böyle L şeklindeki büyük dijital panel bu modelde yok henüz. Onun yerine işte konsol içerisinde gömülmüş büyük bir dijital gösterge panelimiz yer alıyor. Tabii ki iç mekandaki en büyük yeniliklerden bir tanesi şu ekran. Gördüğünüz gibi oldukça büyük ve artık Android 12 işletim sistemine sahip Google hizmetlerinin doğrudan entegre olduğu, işte sesli asistan, Google haritalar gibi uygulamaları, sıkça kullanılan uygulamaları buraya indirip doğrudan kullanabileceğiniz bir işletim sistemi olarak geliyor. Şöyle hatta ben aracı çalıştırayım. Şöyle ufaktan da bir ekrana göz atalım. Hemen zaten navigasyonumuz geldi. Grafikleri oldukça iyi. Şöyle geçişleri çok hızlı. Geçişlerin ne kadar hızlı olduğunu görebiliyorsunuz. Akıcı bir işletim sistemine sahip. Hemen şöyle ayarlara bakalım. Yani hızlı hızlı hiç takılma olmadan böyle güzel kullanışlı menüler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ve doğrudan işte sesli asistan olarak da kullanabiliyorsunuz. Google Asistan doğrudan buradan sesli asistan olarak kullandığınızda klimanın ayarlarını sesli olarak ayarlayabiliyorsunuz. Açıp kapatabiliyorsunuz, sıcaklığını düşürüp arttırabiliyorsunuz gibi gibi ayarlarımız var. Biz üst paketi kullandığımız için burada 3 kademeli koltuk ısıtmamız mevcut, direksiyon ısıtmamız mevcut. Yine bu klima kontrollerinin yapılabileceği mekanik tuşlarımız piyano tuş şeklinde sıralanmış. Burada aslında alışık olduğumuz bir yerleşim. Benim beğendiğim bir tasarım açıkçası. Kullanışlı bir tasarım. Şurada Tabii ki yeni Renault modellerinde artık vites geçişleri bu direksiyon kolonuna taşınıyor ama dediğim gibi eski nesil bir araç olduğu için hala burada vites topuzumuz bulunuyor. Buradan vites geçişlerini otomatik şanzıman için ayarlayabiliyoruz. Burada park konumuna alabiliyoruz. Elektronik park frenimiz, auto hold'umuz, tuşumuz burada bulunuyor. Renault Captur'un içerisinde yaklaşık 24 litreye varan depolama seçeneği sunuyor bizde. Yani kompakt bir model ama Renault buralara güzel çalışmış. 2 adet bardaklık, buralarda gözlerimiz, akıllı telefon şarj ünitesi. Burada bir gözümüz bulunuyor ki bir çakmaklık 12 voltluk 3 çıkışı buraya da konumlandırılmış. 2 adet USB-C ve burada bir tane işte telefon ve benzeri eşyalarınızı koyabileceğiniz cep bulunuyor. Burada kol dayamamız var. İleri geri kaydırılabiliyor ama altında herhangi bir şekilde gördüğüm kadarıyla depolama alanı sunulmuyor. Onun yerine şurada torpido gözümüz var. Güzel bir şekilde oldukça derin ve büyük olduğunu söyleyebilirim. Birçok nesneyi buraya saklayabiliriz. Koltuk döşemelerimiz şöyle yanal destekleri oldukça iyi ve yeterli büyüklükte. Yine arkadaki gibi yarı kumaş, yarı suni deri kaplamalarımız var. Şurada Alpine logolarımız yer alıyor. Kumaş döşemelerimiz şurada Clio'da olduğu gibi burada da karşımıza çıkıyor. Dikişlerimiz var. Fransa bayrağının renklerini burada görüyoruz. Güzel fırçalı alüminyum detaylar kullanılmış. Üst tarafa bakıyorum, yumuşak malzeme kullanılmış. Aslında bir B SUV olarak malzeme kalitesinin oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Direksiyon tarafında da 3 kollu direksiyonumuz var. Mekanik tuşlara sahip, dokunmatik tuşlar yok. Ben mekanik tuşları daha çok seviyorum. Burada bir panelimiz var. Burada neyi işte farları ayarlayabiliyoruz. Şurada bir tuşumuz var. Çok merak edilen bir tuş olabilir. O yeni otomobillerde biliyorsunuz sürüş asistanları çok fazla uyarı veriyor ve sürekli ötüyor. Dilerseniz siz buradan kapatabiliyorsunuz ama bazı modellerde aracı çalıştırdığınızda tekrar eski konumuna geliyor. İşte Renault burada sizin kişisel ayarları yapabilmenizi sağlıyor. Araç çalıştırıldığında da buradaki tuşa basarak eski kişisel ayarlarınıza geri dönüp işte bu uyarıların ötmemesini sağlayabiliyorsunuz. Yani güzel bir otomobil. Makyajla beraber güzel değişiklikler, güncellemeler yapılmış. Gelin dilerseniz devamını sürüş kısmında anlatalım.
Evet arkadaşlar, şimdi Renault Captur'un, makyajlı Captur'un içerisindeyiz. Tabii ki yani böyle 15-20 dakika bir sürüş deneyimi elde etme şansımız oldu. Tabii ki bu kısa bir ön inceleme videosu olacak. Böyle uzun uzun deneyimleme, bütün dinamiklerini görme şansımız olmadı şimdiye kadar ama ilk izlenimimi en azından sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir makyaj operasyonu, zaten tasarım ve teknoloji tarafında güncellemeler oldu. Altyapı tarafında ve teknik özellikler tarafında herhangi bir değişiklik yok diyebiliriz. Şöyle kısa bir hatırlatma olması açısından CMF-B platformu üzerine inşa edilen bir model. Türkiye'de 3 farklı versiyonu var. Donanım seviyesi olarak Tekno ve Espire Alpine donanım seviyesi olarak ayrışıyor. Motor seçenekleri de 1.3 litre mild hibrit ve bildiğimiz diğer modellerden de tanıdığımız E-Tech full hibrit olmak üzere iki farklı seçenek var. Buraya sadece mild hibrit versiyonlar getirilmiş. Biz E-Tech full hibriti deneyimleme şansımız olmadı şu anda. Mild hibrit biliyorsunuz hafif hibrit motorlarda işte araca sadece böyle kalkışlarda ufak bir destek olan, geri manevralarda elektrik motorundan faydalanan küçük bir elektrik desteğine sahip araçlar diyebiliriz. Full hibritler kadar tabii ki yakıt ekonomisi konusunda bir destek sağlamıyor ve yani onlar kadar atıyorum böyle %80'e kadar şehir içinde elektrikli sürüş, 130 kilometreye kadar böyle sadece elektrik modunda ilerleme gibi esnek seçenekler sunmuyor bizlere. Çok ufak bir desteği var. O yüzden böyle baktığımız zaman yakıt tüketimi konusunda da 6 litre civarında olduğunu görüyoruz. Yani bir E-Tech full hibrit kadar düşük bir birleşik yakıt tüketimi yok fabrika verisine göre. Yani ben burada yakıt tüketimi açısından çok bir değerlendirme yapamayacağım. Dediğim gibi zaten 20-25 dakika kullanabildik ama işte çoğunlukla video çekimlerinde sabit halde klimayı çalıştırdık, ettik. Böyle Bodrum'un tek şeritli yollarında 50-60 km/saat hızlarla ilerledik. Böyle 12-12.3 litre civarında bir yakıt tüketimi sunduğunu gördüm. Ama tabii ki araçlar oldukça yeni. Rodajı da açılmamış. Bu araç mesela çok az bir kilometrede. Mild hibrit versiyon demiştim. 1.3 litre benzinli motora sahip 4 silindirli motor 1332 cc. Bu toplamda elektrik motorunda, küçük elektrik motorunda desteğiyle 160 beygir güç üretiyor. 270 Nm tork üretiyor. E-Tech full hibrite göre biraz daha güçlü, daha yüksek performans sunuyor ki son hızı da 204 km/saat civarında ve 0-100 hızlanmasını 8.5 saniyede tamamlıyor. Şanzıman tarafında bildiğimiz EDC böyle kuru tip çift kavramalı otomatik şanzımanımız var. 7 ileri zaten hani vites geçişleri olsun oldukça başarılı bir şanzıman olduğunu söylemek lazım. Eskiden beri bilinen bir şanzıman zaten. Onun dışında
Baktığım zaman ilk izlenim olarak sürüş konforunun oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Süspansiyonları şehir içinde gayet iyi bir çalışma aralığına sahip. Çukurlardan geçtiğimizde, kasislerden geçtiğimizde bunu içeriye çok fazla yansıtmıyor. Arkada torsiyon çubuğu var. Bağımsız bir süspansiyon yok ama zaten B SUV segmentinde hani çok fazla bu özellikleri görmüyoruz zaten. Bu da onlardan bir tanesi. Yalıtımı gayet güzel. Yalıtım, ses yalıtımı olarak gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. B SUV segmentine göre değerlendiriyorum yine, rakiplerine göre değerlendirdiğimde. Tabii ki daha iyileri var mı? Var ama bundan daha kötüleri de var. Ortalamanın biraz üzerinde ses yalıtımına sahip. Motor sesi içeri güzel bir şekilde yansıyor. Böyle tam gaz verdiğinizde güzel bir motor homurtusu duyuyorsunuz. Onun dışında böyle içeri yansıyan kötü bir gürültü yok. Tabii ki teknoloji ve tasarımı yenilendi dedik. Tasarım noktasında birçok şeyi anlattık ama teknoloji tarafında da yenilikleri hemen sıralayayım sizlere. Tekno donanım seviyesinde aslında otomotiv sektörünün gereklilikleri dışında çok fazla bir özellik yok. Örneğin şeritten ayrılma uyarı sistemi, aktif acil fren destek sistemi, gelişmiş şerit takip sistemi, güvenli mesafe uyarı sistemi, akıllı hız uyarısı gibi aslında bu GCR2 yeni normların gerektirdiği donanımlar burada Tekno'da standart olarak sunuluyor. Onun dışında kablosuz şarj özelliğinin burada standart olduğunu görüyorum. Dinamik ambiyans aydınlatması standart özelliklerden bir tanesi. 10.4 inç Open R Link büyük multimedya ekranımız Tekno donanım seviyesinden itibaren standart ama burada Espri Alp'in donanım seviyesinde önemli bir fark var. Birazdan bahsedeceğim ondan. Onun dışında bu arkada bahsettiğimiz 16 cm ileri geri kaydırılabilir koltuklarda Tekno donanım seviyesinden itibaren standart bir özellik olarak geliyor. Espri Alp'in donanım seviyesinde, yani benim kullandığım araçta, biliyorsunuz ki lansmanlarda ve test araçlarında full artı full araçlar veriliyor bize. Bunda Tekno'ya göre birçok özellik artı olarak geliyor. Örneğin benim bahsettiğim 10.2 inçlik dijital gösterge paneli Espri Alp'in donanım seviyesinde standart. Yani Tekno'da böyle bir standart özellik yok. Yine 10.4 inçlik multimedya ekranımız bu otomobilde de geliyor ama önemli bir fark, Google hizmetleri, yani bu Google Asistan gibi entegre Google hizmetleri Espri Alp'in donanım seviyesinden itibaren standart. Yani Tekno donanım seviyesinde yok. Örneğin bu Espri Alp'inde direksiyon üzerindeki bu mikrofon tuşuna bastığınızda Google Asistan üzerinden işte klimanın açılması, kapanması, koltuk ısıtmanın açılması gibi fonksiyonları sadece sesli komutla yaptırabiliyorsunuz. Bu da tabii ki bağlantı özellikleri, bağlanabilirlik özellikleri açısından iyi bir özellik ama Tekno donanım seviyesinde buna yer verilmemiş. Bunun dışında farklı opsiyonlarımız var, paketlerimiz var. Yani opsiyon Harman Kardon ses sistemi, biliyorsunuz Renault tarafında sevilen bir özellik, istenen bir özellik ama Captur'da opsiyon olarak mevcut. Ekstra ücret karşılığı alabiliyorsunuz. Espri Alp'in donanım seviyesinde dahi. Onun dışında paketlerimiz var. Park paketi, güvenlik paketi, konfor paketi gibi çeşitli paketler ekstra ücret karşılığı bu otomobillerde satın alınabiliyor. Fiyatlar dediğim gibi 1.595.000 TL seviyesinden başlayıp 1.900.000 TL, yani 1.6 milyon ile 1.9 milyon TL arasında değişiyor. Yani baktığınız zaman eleştirilecek noktalardan bir tanesi fiyatlar. Tabii ki bu sadece marka tarafından mı eleştirilecek? Hayır tabii ki. Bunda bizim vergilerimizin de payı büyük ama bir B SUV segmenti için 1.6-1.9 milyonluk fiyatlar oldukça yüksek. Yani baktığımız zaman, yani bu seviyelere daha yüksek segmentlerde araçlar olduğunu, bu seviyeleri çıkarsak özellikle 1.2 milyon seviyesine yaklaşıyoruz çünkü en üst pakette, farklı segmentlerde, üst segmentlerde bile araçlar olduğunu görüyoruz. B SUV'lerde zaten hani genel olarak böyle geniş ailelerin kullanabileceği değil de tek çocuklu ailelerin hatchback alternatifi veya sedan alternatifi olarak kullanabilecekleri araçlar olarak karşımıza çıkıyor. Captur'da bunların teknoloji ve konfor tarafında özellikleriyle öne çıkan üyelerinden bir tanesi diyebiliriz. Dediğim gibi bu bir ön inceleme. Çok fazla dinamiklerinden bahsetme şansım olmadı. Onları test edemedim. İleride teste alırsak daha uzun uzun bunları konuşuyor oluruz zaten. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.